Merhaba değerli, işini yapay zekaya kaptıracağından korkanlar ve teknoloji medyasının şişirdiği balonlara şüpheyle bakanlar. Trenden Bildiriyorum podcast'inin 123. bölümüne hoş geldiniz. İstanbul'da yoğun ama gerçekten verimli bir haftayı geride bıraktım. Dün gece Söğütü Çeşme'den bindiğim Ankara Ekspresi'nde muazzam bir uykuyla çok inanılmaz rahat bir şekilde uyandım. Sabahın ilk ışıklarıyla artık dedim ki podcast'imi artık çekeyim, yani bölümü çekeyim. Sonra bir baktım yine Polatlı'dayız. Yani hep bölüm çekme işleri hep Polatlı zamanına denk geliyor ve yani giderken yine Polatlı civarında çekmiştim. Şimdi yine sabah oldu bu sefer. Dönüş yolundayım ve bilin bakalım yine nerede çekiyorum? Tabii ki Polatlı'da. Böyle bir artık alışkanlığım var diyelim. Güne başlarken böyle zihnimiz daha berrak. Birazcık akşamları uyku bastırıyor tabii. O biraz daha sıkıntılı diyebiliriz ama güne başlarken zihnimiz berrak. Bölümümüz hazır. Güzel, yine farklı bir içerikle karşınızdayım. Şu an bu bölümü çekerken bunu belki yıllar sonra dinleyeceksiniz bilmiyorum ama insanlarda ciddi bazı kaygılar var. Bu kaygılar ne? Yaklaşık 2 yıldır iş dünyasında böyle herkesin biraz sorguladığı, yani gerekli ya da gereksiz yere bilmiyorum ama sorguladığı yapay zeka üzerine aslında bir yazımız var. Bugün bu bölümde yapay zekanın aslında içeriği, işlevi, osu busu, hani bunlara mutlaka değiniriz ama aslında en temel noktada Will Lockett'ın The AI Layoff Myth, yani yapay zeka işten çıkarma efsanesi, söylentisi başlıklı yazısını inceleyeceğiz. Lockett, teknoloji devlerinin ve CEO'ların bize pompaladığı o yapay zeka devrimi yüzünden binlerce kişiyi işten çıkarıyoruz falan anlatısının aslında koca bir yalan olduğunu ya da en azından onun verileri ve sundukları üzerinden bakarsak bunun yalan olduğunu Oxford Economics'in verileriyle de gelerek bize anlatmış. Hazırsak bu şirket propagandasının maskesini sabahın bu aydınlık, ışıklı, güzel zamanında şöyle bir elden geçirelim bakalım ne var ne yok. İlk olarak yazıyı şöyle incelediğimizde en önemli aslında söyletisinin, yani içerisinde belirttiği konunun ya da ana unsurunun mezun işsizliği üzerinden olduğu ve aslında ekonomik nedenlerden olduğu gibi bir durum var. Mezun işsizliğinin gerçek nedeninin robotlar değil de ekonomi olduğunu savunuyor yazar. ChatGPT'nin piyasaya sürülmesinden bu yana mezun işsizlik oranlarının istikrarlı bir şekilde arttığı doğru. Ancak Oxford Economics işsizlik oranındaki artışın yapay zekadan değil diğer dış güçlerden kaynaklandığını öne sürmüş. Hatta bunu bazı verilerle de desteklemiş. Yazar bunun devamında şöyle söylüyor. Örneğin Oxford Economics artık eskisinden çok daha fazla üniversite mezunu olduğunu tespit etmiş. 2019'dan bu yana Amerika Birleşik Devletleri'nde üniversite eğitimi almış 22-27 yaş arası gençlerin oranı %32'den %35'e çıktı diyor yazar. Avrupa'da bu artış daha da belirgin hatta diye de eklemiş. Bu durum devasa bir arz yönlü dalgalanma oluşturdu ve işsizlik oranlarını etkiledi diyor. Ayrıca Oxford Economics analizleri artan mezun işsizliğinin daha geniş çaplı ekonomik yavaşlamalardan, resesyon tarafından kaynaklandığını da gösteriyor diyor. Sırf yapay zeka sohbet botları yaygınlaştığı sıralarda mezun işsizliği artmaya başladı diye birinin diğerine neden olduğunu söylemek aslında çok mantıklı değil diyor. Ve korelasyon nedensellik demek de değildir demiş. Bu ilk veri bize zihnimizi bir anda toparlama noktasında aslında güzel bir malzeme veriyor diyebiliriz. İletişim dünyasında korelasyon nedensellik demek değil. Yani bunu biliyoruz ve bu kritik de bir kural aslında. Sokakta sonuçta şemsiye satanların sayısı arttı diye yağmur yağmaz. Yağmur yağdığı için şemsiye satanlar artar. Nedenleri ve aslında o ilişkisel durumu doğru tarafından ele almak önemli. Bizler daha önce aslında buna benzer şeyleri çok konuştuk ya da bunun üzerinden bazı şeylerden geçtik ama 113. bölümde şey demiştik. Gençlerin o amaçsızlık krizini ele aldığımız bir sohbetimiz olmuştu. Gençler büyük umutlarla üniversiteden mezun oluyor ve iş bulamıyor. Şirketler de çıkıp şık bir aslında bahaneyle sizin yapacağınız giriş seviyesi işler artık ChatGPT yapıyor vesaire. Yapay zeka o yüzden aslında ah falan bir sürü bir şeyler söylüyorlar. Oysa gerçek biraz da şu, bu yazıyı okuduğumuzda şirketler ekonomik krizde oldukları için işe alım yapmıyorlar. Ama bunu itiraf etmek yatırımcıların çok da hoşuna gitmeyeceği için faturayı o havalı yapay zeka kelimesine dayandırıyorlar diyebiliriz bu yazıdan yola çıktığımızda. Yazıya baktığımızda, devam ettiğimizde bakmaya verimlilik patlaması nerede diyebiliriz? Böyle bir soruyla gelebiliriz. Yazar bununla ilişkili olarak şöyle devam etmiş. Bu raporun en iyi satırlarından biri doğrudan şu soruya sorduğunda ortaya çıkıyor diyor ve eğer işler yapay zeka ile değiştiriliyorsa verimlilik artışı nerede? Yani herkes verimliliği ölçtüğümüz bir şey olduğunu unutmuş gibi görünüyor ve eğer yapay zeka söylemi doğruysa bu metriğin göklere fırlaması gerekirdi diyor. Devamında ne yazık ki tüm büyük ekonomilerde verimlilik artışı aslında yavaşlıyor veya durgunlaşıyor diye de devam etmiş. Eğer yapay zeka iş otomasyonunu binlerce işten çıkarmaya ve yükselen işsizlik oranlarına neden olsaydı, görmeyi bekleyeceğimiz o devasa verimlilik kazanımları maalesef ortada yok, diyor yazar. Çok güzel bir turnusol kağıdı bu yazarın bahsettiği kısım. Eğer bir şirket ben 100 metin yazarını veya asistanı işten çıkardım, yerine yapay zekayı entegre ettim diyorsa, o şirketin üretiminin ve karlılığının uçuşa geçmesi gerekiyor aslında. Ama baktığımızda makroekonomik verilere şöyle bir göz attığımızda ortada pek de böyle bir uçuş yok. Bu durum dördüncü, ta en başa geldiğimizde dördüncü bölümde konuştuğumuz vanity metriklerini yani gösteriş metriklerini hatırlatıyor bana. Şirketler yapay zeka entegrasyonu yaptık diyerek borsadaki hisse değerlerini ya da insanların gözündeki değerlerini, yatırımcının gözündeki belki değerlerini arttırıyorlar. Ama asıl kuzey yıldızı metriği olan ki o bölümde bundan bahsetmiştik. Verimlilikte maalesef hiçbir artış yok ya da kayda değer bir artış yok. Bu bir teknoloji devrimi değil aslında bu yüzden. Tamamen finansal bir PR illüzyonu diyebiliriz belki de. Evet yani yapay zeka ile beraber birçok şeyde iş gücünün aslında değişimi söz konusu, işten çıkarmalar mutlaka bazı noktalarda yapay zeka ile tamamen ilişkili olabilir. Ama global ölçekte baktığımızda binlerce insanın işten çıkarılması vesairesi konusu pek de yapay zeka ile açıklanacak durumda değil. Yazıdan da gördüğümüz ve Oxford Economics'in sunduğu veriler ışığında. Yazıya devam ettiğimizde işten çıkarmaların kılıfı olarak yapay zekanın kullanıldığından bahsediyor yazar. Raporun en kahredici noktalarından biri işten çıkarma verilerinin bile yapay zeka söylemini desteklememesidir diyor. Oxford Economics yapay zekanın 2025'in ilk 11 ayında yaklaşık 55 bin Amerikan vatandaşının ya da işte iş çalışanının iş kesintisinin nedeni olarak gösterildiğini belirtiyor. Yani yapay zeka 55 bin kişinin işten çıkarılmasında direkt olarak gerekçe gösterilmiş. İlk bakışta bu veri yapay zeka söylemini aslında doğruluyor gibi görünüyor diyor yazar. Ta ki Amerikan ABD'nin yani iş gücü piyasasında herhangi bir ayda 1,5 milyon ile 1,8 milyon işçinin işini kaybettiğini fark edene kadar diyor. Yani tam da bu 55 bin kişinin çıktığı dönemde yani dolayısıyla bu 55 kişinin iş kesintisi söz konusu olduğu dönemde bildirilen toplam iş kayıplarının sadece aslında bu kısmının %4,5'ini temsil ettiğini yani yapay zekanın gerekçe gösterilmediği iş kesintilerinin %95,5 olduğunu göstermiş. Çok ilginç bir veri. Yani ve çok bariz bir veri. Neyse devam edelim. Oxford Economics araştırmacıları bu rakamın bile şişirilmiş olduğuna da inanıyor. Yani %4,5'lik kısım bile aslında fazla diye belirtiyor. Belirtiyormuş yani yazar o şekilde bir yazıda bahsediyor ve iş kayıplarını zayıf talep ve geçmişteki aşırı işe alımlar gibi diğer olumsuz faktörler yerine artan yapay zeka kullanımına bağlamak yatırımcılara daha olumlu bir mesaj veriyor diye de yine eklemişler yazı üzerinde Oxford Economics'e dayandırarak. Şimdi işin en acı ama en gerçekçi kısmı aslında burası. Yöneticiler kendi yaptıkları stratejik hataların belki de faturasını yapay zekaya kesiyor ya da onunla süslüyor. Pandemi döneminde çılgınlar gibi işe alım yapıldı. Nasıl olsa hep evden çalışılacak gibi ya da işte o hibrit çalışmalar, uzaktan çalışmalar, şöyleler, böyleler. dijital taraf özellikle bayağı ciddi bir patlama yaşadı. Ya da öyle olduğunu düşündüler. Sonra o rüzgar kesilince biz stratejik bir hata yaptık, plansız büyüdük demek yerine yapay zeka devrimine ayak uyduruyoruz, o yüzden küçülüyoruz dediler. Yani bu veriler bize bunu gösteriyor. Şimdi marka mutfağında kriz iletişimini yönetirken ya da en azından bununla değinirken markalara aslında genç arkadaşlar özellikle markalara şu şekilde yaklaşmayı tavsiye ettiğimizi söyleriz. Dürüst olun, sahici olun. Neyse onu konuşalım. Şimdi 101. bölümde de hatta bahsetmiştik orada. Otantiklik kuralı. Eğer bir hata yaptıysanız hatayı makineye yıkmak sizi belki o çeyrekte kurtarır ama uzun vadede yapay bir dürüstlük krizine sokabilir demiştik. Tam da aslında buradan bahsediyoruz şu anda. Gelelim şirketler yapay zekada neden geri adım atıyor? Yazı şimdi eğer yapay zekaya kaybedilen işlerin sayısı artıyorsa şirketlerin yapay zeka benimseme oranlarının da artmasını beklersiniz değil mi? Diye bir soru sormuş. Devamında ilginç bir şekilde Oxford Economics büyük şirketler için yapay zeka benimseme oranlarının dengelenmeye veya hatta tersine dönmeye başladığını bulmuş. Bundan bahsediyor. Bu durum verimlilik artışının olmamasıyla da birleştiğinde şirketlerin yapay zekanın işleri otomatikleştirmeyeceğini ve vaat ettiği verimlilik kazanımlarını sağlayamayacağını belki de fark etmeye başladıklarını gösteriyor demiş yazı. Bu yüzden de bu araçların benimsenmesini şirketlerin ertelediğini söylüyor yazar. Şirketler ChatGPT'yi veya Midjourney'yi ilk gördüklerinde harika artık maaş ödemeyeceğiz diye ellerini ovuşturdular. Belki de. Belki de böyle bir heyecan bastı yani. Sonra baktığımızda ne oldu? Yani o araçların halüsinasyon gördüğünü, insani denetim olmadan ortaya çıkan işin markaya da zarar verebileceğini, hatta verdiğini acı bir şekilde de fark etmeye başladılar. Tom Frost'un bir yazısını 117. bölümde ele almıştık ve tam da aslında buna yönelik şöyle bir şeyler demiştik. Yapay zeka bir yazar, yani bir author değildir. O sadece bir asistandır ya da en azından asistan olarak hayatımızda konumlandırılmalıdır gibi bir bahsede yani bir şekilde konuşmuştuk. Tabii ki yapay zeka yazarlık da yapabilir, bundan sonra bambaşka şeyler de yapabilir ama şu an için baktığımızda henüz daha bir yazar değiller ve henüz asistanlıktan da öteye çok da geçebilir durumda değiller diye belirtiyor yazı ve Tom Frost'un da yazısı. Bu noktada baktığımızda yani bu açıdan en azından baktığımızda asistanlar sonuçta işi hızlandırır ama işin ruhunu ve belki de bir noktada stratejik sorumluluğunu da bizim almamız gerekir. Biraz yapay zekayı da bu gözle değerlendirmeliyiz bu yazıdan okuduklarımıza baktığımızda. Yazıyı son olarak şöyle bir de toparlarsak, daha doğrusu son bölümünü de bir şekilde ele alırsak biraz ölçeklenmeden bahsedebiliriz. Yazar yazının içerisinde yapay zekanın verimlilik kazanımları her zaman ölçeklenemez diyor. Elbette bir görevi daha hızlı tamamlamanıza yardımcı olabilir. Ancak bunun olumsuz bir yayılma etkisi de olabilir diyor. Yapay zekanın size bir e-posta yazmanıza yardımcı olması, onun işçilerin yerini alabileceği, bir şirketi daha üretken yapabileceği veya ekonomiyi devrimcileştirebileceği, ilginç bir kelime, anlamına gelmez diyor. Yapay zekanın genel verimlilik üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olması için mevcut darboğazları ve oluşturduğu yenilerini çözmesi gerekir diyor. Yani mevcut darboğazları ve yeni oluşturmuş olduğu o darboğazları çözüyor olması gerekir. Ne yazık ki yapay zeka böyle kullanılmıyor ve halüsinasyonlar, beceri körelmesi gibi sorunlar onu kritik süreçlerde kullanmayı biraz da sıkıntılı hale getiriyor demiş yazar yazısında. Tabi biraz kara bir tablo çizmiş gibi yani görebiliriz ama aslında yani altı da dolu, boşta değil. Biz maalesef mikro hızlanmaları, makro verimlilik sanabiliyoruz bazen bu yanılsamayı yaşayabiliyoruz. Çalışanların yapay zeka ile 10 dakikada 50 mail atabiliyor olması. Yani evet tamam. Yani bu mümkün. Ve bu harika tamam. Peki o zaman şu kısmına gelelim. O 50 mailin kaçı gerçek bir müşteri ilişkisine dönüştü? Belki de sıfır. Çünkü hepsi biraz otomasyondu. Robotikti ya da ruhsuzdu ya da standarttı. Hani ne dersiniz? Biraz daha aslında o mailin kendisi değildir de mail atmamızın sebebi. O ilişkiyi kurmak için bir bahanedir ya o mail. İşte onu kaybedebiliriz. Buna da dikkat etmek gerekiyor aslında. Hani 109. bölümde konuşmuştuk ve şey demiştik. Daha çok iş yapmak, yani meşguliyet, daha iyi strateji demek değil. Yapay zeka bize daha çok çöp, işe yaramayan belki yani vasat içerik diyebileceğimiz şeyleri üretme hızı verdi. Belki çok nitelikli içerikler üretme hızı da yani imkanı da verdi. Ama içeriğin çok nitelikli olması, bu mükemmel işte içerikler üretmesi vesaire. Bunlar en doğru ve bizim için de geleceğe dair de ileriye dair de en verimli içerikleri çıkardığı anlamına gelmeyebilir. Şimdi şöyle bakalım genel olarak toparlarsak. Will Locket bu bahsettiği şeylerle, verilerle falan hatta Oxford Economics'in araştırmasına falan da dayandırdığı bu yazıyla aslında biraz da şunu demeye çalışıyor. Katılıp katılmamak tabii ki sizin bileceğiniz bir konu. Ama modern iş dünyasında kimse kendi başarısızlığının sorumluluğunu pek de almak istemiyor. Biraz Will Luckett bunu söylüyor. Kendi yöneticilik ve ajans yani tecrübelerinden ya da bir şekilde kendi hayatımın içerisindeki koşturmacalardan bir yola çıktığımda eğer bir kampanya tutmazsa ajans tüketici anlamadı diyebilir. Ya da müşteriye bir şekilde bunu böyle paketleyebilir vesaire. Bunun bir sürü gündemi olabilir. Eğer şirket zarar ederse CEO küresel kriz var diyebilir. Bu çok karşımıza çıkan bir konu. Ve bugün eğer şirket plansız büyüdüyse ve mecburen küçülecekse yapay zeka devrimi yapıyoruz. Yeniden yapılanıyoruz diyebilirler. Ve muhtemelen de diyorlar. Ve zaten Oxford Economics'in açıkladığı veriler de biraz da bunu gösteriyor. Yazar bunun altını çizmiş. Bu modern iş dünyasının giydiği aslında genel olarak böyle şık bir yalan türevi. Yıllarca işte bir sürü iş yaptık, bir sürü bir şeylerde yer aldım. Yani iş dünyasında bir yerlerde bir şeylerle uğraştık. İletişim, dürüstlük ve yani güven üzerine kurulmalıdır diye de çok söyledik. Eğer bir lider çalışanlarını dürüstçe, kötü bir finansal dönemdeyiz, küçülmek zorundayız derse, çalışanlar o gün üzülür. Ama aslında bir anlamda bu açıklığa, bu bir şekilde kendileriyle doğru iletişim kurulmasına, her şeyin şeffaf bir şekilde yürütülmesine ve sürecin içerisine hatta bir noktada dahil edilmiş olmalarından dolayı da bir noktada saygı duyabilirler. Hatta duymalılar belki de. Ama sizin yerinize ChatGPT'yi aldık ya da hani buna benzer bir şeyler diyerek yani hem o insanların emeğini değersizleştirdiğiniz bir durum var hem de yatırımcıları kandırdığınızda ortada ne güven kalır ne de şirket kültürü veya buna benzer şeyler. Şimdi bunların hepsini şöyle düşündüğümüzde bir miktar kendi dünyamıza baktığımızda eğer kendi işimizdeysek veya bir kurumda çalışıyorsak bu yapay zeka gelip hepimizin işini bir şekilde alacak korkusuna teslim olmamak gerekiyor. Yapay zeka bizi işsiz bırakabilir. Böyle düşünüyor olabilirsiniz. Ama bu aslında tam da böyle düşündüğünüz gibi bir durum değil. Yapay zeka bizi işsiz bırakmayacak. İşinizi de elinden almayacak aslında, elinizden almayacak. Ama işinizi elinizden alacak olan şey aslında o yapay zekayı bir kılıf olarak kullanan, belki de vizyonsuz veya biraz da böyle yazıdan alıntıyla vizyonsuz korkak falan diye yazar bunlardan bahsediyordu. O tipteki yöneticiler. Ancak bizim yaptığımız işi yapay zeka evet yapmaya başlayabilir, yapabilir. Ama o noktada zaten bizim de kendi işimizi evirme sürecimiz gerekiyor. Ben hep bu yapay zeka ile ilgili konuşmalarda şeyi söylüyorum. Endüstri devrimi geldi. İşte ustalık, zanaat vesaire bu tarz şeyler bir anda sıkıntıya girdi ve bir anda bant üretimi fabrikalar ortaya çıktı. İnsanlar işsiz mi kaldı? Hayır, insanlar aslında işsiz kalmadı. İnsanlar kendilerini evirdiler. Evirebilenler bir yere vardı, evremeyenler bir şey bir noktaya gidemedi. Yani bu tarafı zaten var işin. Ama Oxford Economics'in araştırması, yazarın bahsettiği konularsa zaten şu anda bu durumun, bu yapay zeka ve bununla alakalı beraberinde gelen o bizi işsiz bırakacak hissiyatının büyük bir kılıf olarak şirketler tarafında aslında yanlış yönetilmelerini bir böyle kılıf olarak bu olayın içerisine sokuşturduklarını ve bunun bir bahane haline getirdiklerini de bize belirtiyor. Ya yani sonuçta bizler o makinelerin aslında asa veremeyeceği şeye odaklanmalıyız temelde. Onların veremeyeceği şey o üretken kaos, inisiyatif alma ya da şefkate ve hata yaparak öğrenme lüksüne. Bunlara odaklanmamız belki de gerekiyor. Çünkü bir işi sadece daha hızlı yapmak, kodların bir şekilde işi ama o işin neden yapıldığını bilmek ya da bunu bu şekilde bir yaklaşımla ele almak, inisiyatif kullanmak vesaire, bunlar insanın şu an için işi. Ha, ileride yapay zeka nereye evrilir? Bunu beraber göreceğiz. Ama ne olursa olsun biz de yapay zeka gibi evrilerek ilerleyeceğiz. Evet, biraz uzun uzadıya konuştuk ve Polatlı'yı geride bıraktık. Güneş güzel güzel artık yükseldi ve Ankara'nın o tanıdık silüetine doğru da Sincan'a doğru da yaklaştık. Buradan bir hemen iner inmez Bala'ya gideceğim. Bala'da bir eğitim vereceğim. Daha ayağımın tozuyla eve gitmeden böyle koşturmacalı bir gün beni bekliyor. Bakalım detaylarını göreceğiz. Neyse, bir sonraki bölümde tekrardan yepyeni bir istasyonda, yepyeni bir konu ve yepyeni bir yazıyla tekrardan görüşene dek kendinize dikkat edin ve o çok değerli insan aklınıza güvenin. Hoşça kalın.